Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
Takusuyor ya.
Kolay kolay basaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da bu geçtiğimiz hafta düzenlenen İstanbul Mimarlık Festivali'ni konuşmaya devam ediyoruz. Konuğum sevgili Sinan Loji. Sinan hoş geldin.
Hoş bulduk Koran. Herkese günaydın.
Şeyle ilgili biz İstanbul Mimarlık Festivali ile ilgili geçen hafta bir tanıtım programı yapmıştık ve bütün hakkında fikir vermiştik, biraz vermeye çalışmıştık bu festivalin bütünü hakkında. Bu sefer de ilginç bir etkinlik üzerinden gidelim dedim ben. Onun için de seni davet etmiş olduk. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Bugün konuşacağımız konu zaten programda bu hafta konuşulan, tartışılan bir konu. Kültürel mirasın korunmasının modernleşme sorunsalı ile ilişkisini biraz tartışmaya çalışacağız. Bu da ilginç bir toplantı ertesinde olacak. Bu İstanbul Mimarlık Festivali'nde Dünya Mirası Adaların Kozmos Ada diye bir etkinliği oldu. Sen de orada konuşmacıydın. Orada bir sunum yaptı mimarlık tarihçisi Cristian Garnero Moreno. Onun kitapları var. Özellikle Akdeniz Havzası'nda böyle şehirler arası bir şey çalışması. Mimarlık ve bahçe tasarımı tipolojileri ya da modelleri üzerine bir çalışma. Onları karşılaştırıyor. İlginç bir analiz aslında. Ve burada villa kavramı üzerinde durdu. Hani bizim de zaten İstanbul'daki yani işte yalılar, modern yalılardan ya da köşklerden ve şeylerden, konaklardan söz edelim. Onlara benziyor. Bunun bir geçmişi var dedi. Hani Rönesans'ta bir çiftlik evi gibi. Hani biz Rönesans'taki villaları hani Roma döneminden beri aslında gelen bir kavram villa. Fakat burada bir çiftlik evi gibi işler görüyor dedi. Rönesans'ta bir aristokratın ya da bizim deyimiz şeyle hani yerel deyişle toprak ağasının hasat zamanı geldiği ve arazisinin sahibi olarak bu hasat mevsiminde kendi varlığını gösterdiği bir mekan. Bir sınıfsal sembol. Şimdi bu bilinen bir şey. Fakat asıl 19. yüzyılda burada bu sembolün artık bir kabuk olarak soylulaşan sınıflara hitap etmesi. Yani artık aristokrasinin değil, ticaret burjuvasının, ticaret sermayesinin sahiplendiği bir imgeye dönüşmesi. Burada da aslında ilginç olan şey, hani bu peyzajın taşınabilir bir peyzaj haline aldığını söyledi Cristian Molero. Dolayısıyla bu açıdan da işte ne bileyim bugün hani Büyükada'daki bir köşkle Nice'deki ya da Napoli'de Portofino'daki bir yapının ilişkisi var. Bahçelerinin ilişkisi var, bitkilerin ilişkisi var, insanların yaşam biçimlerinin ilişkisi var. Yani genel olarak böyle bir taşınabilir bir kültürel peyzajdan ve şeyden söz ediyoruz, imgelerden. Şimdi burada tabii yani şeyden söz etmesi ilginç. Bu imgelerin taşınabilir olması yanında mimarlığın da bu imgeleri taşıma uğraşına dönüşmesi. Yani bu kabuk değiştiren şeyler, sınıflar ya da yapıların bir kabuk olarak farklı soyulaşma dinamiklerini kendi içine alması gibi. Mimarlık da burada imgeleri taşıma uğraşı gibi şekilleniyor ilk başta. Bu tipoloji çalışmaları, işte aslında tipoloji dediklerimiz tabii bunu tartışırız konuşmamızda da bir modern şeyden söz ediyoruz. Yani tipten çok aslında bir prototip. Çünkü onlar artık sınıflandırılıyor, arşivleniyor tıpkı kimlikler gibi. Dolayısıyla mimarlık, yani burada mekan ilginç bir şekilde bu soyulaştırıcı gücünü koruyor. Şimdi benim burada sana sormak istediğim birinci soru şu. İki Dünya Savaşı'nda bir kırılma yaşandı büyük olasılıkla bu şeyde. Bu milliyetçilikler, ulus devletler vesaire de falan. Fakat kimi yerde yine bu kültürel miras kavramı hala bu soyulaştırıcı işlevini koruyor. Yani devlet imtiyazları aracıyla soyulaşan bir sınıf yaratma imtiyaz şeyi olarak da. Ve mimarlığın aslında böyle bir yarılması söz konusu. Yani daha çok piyasa için mimarlık dediğimiz daha böyle modernlik vesaire, o da bir stil gibi. Öbür tarafta da işte bu ihya çalışmaları, çoğu zaman restorasyon adı veriliyor bu ihya çalışmalarına. Bir de bu devlet şeyleriyle, kamu erkeğiyle ilişkili olan böyle bir imtiyaz alanı yaratılmış. Ve orada da ayrı bir mimarlık şeyi, mantığı veya diyelim ki yapısı oluşuyor. Yani bir tarafta piyasacı, bir tarafta böyle şeyci, kamucu, işte koruma modelleri falan. Şimdi sen burada hani bu karşılaştırmayı nasıl görüyorsun? İlk önce ben böyle bir giriş yapmış olayım. Senden bunu bir dinleyelim.
Çok güzel bir girişti. Ya geçen pazar günü de konuştuğumuz gibi bu mirasın tabii çok önemli nitelikleri var. Ancak öte yandan da bunun sembol olarak da bu ataerkil, madenci ve böyle antroposeni başlatan da bir yaşam tarzının ilk ipuçlarını veriyor bize. Yani sonsuz kömür, sonsuz petrol, kıyılarda ayak izleriyle bütün yıl sahili işgal eden ama sadece yılda birkaç hafta kullanan yapılar söz konusu çoğu zaman. Ve dediğimiz gibi evet, burada böyle bir endüstrileşmeyle ortaya çıkan bir yeni burjuvazinin yeni tüketim biçimleri orada karşımıza çıkıyor. Yani bu villa deyince de, hatta belki böyle bir parantez açayım, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'da da sahillere dahil olmayıp işte bütün Amerikan periferisini işgal eden küçük bahçeli ev ya da minik villa tipolojisi de aslında bütün Amerikan savaş propagandasının Kore Savaşı, Vietnam Savaşı boyunca da işte çimeninizi koruyun gençler, gelin orduya katılın gibi propagandaların görsellerinde görebiliyoruz. Yani modern mimarlık kesinlikle bir miras ve orada önemli olanı gerçekten kamu yararına bir mimarlık konsepti ortaya çıkıyor ve ama maalesef belki oradaki radikal mimari denemelerini, testlerini sadece varlıklı insanlara hizmet olarak götürebiliyor mimarların çoğu. Bunun da başka bir sıkıntısı var. Radikal deyince özellikle o orta erken modernleşme dönemindeki yapı malzemeleri, betonarme bilgisi ya da işte düz çatı membran sistemleri vesaire, hepsi son derece sıkıntılı teknikler. Le Corbusier'in Villa Savoie'sinin işte bir ahır gibi kullanıldığının fotoğraflarını bize ulaştı ve bu hassas ve kırılgan modern mirası korumak ya gerçekten kamunun bir aktör olarak ona sahiplenerek yapılması lazım veya filantropik bazı işte varlıklı kişilerin bu mirası değerli görüp ve onu kurtarmak istemesi. Yani bu kurtarma meselesi deyince de tabii bu son yıllarda tüm Rivieralara el koyan Rus oligarkları veya Arap Yarımadası'ndan gelen zenginler veya hatta şimdi Çin'deki yeni zengin elitlerden de bahsetmiyorum. Burada gerçekten bir kültürel mesele var aslında.
Bir de tabii şeyler de var. Hani biraz aristokratik bir imge gibi hala bu yapıların böyle bir vakfa dönüşmüş bir koruma şeyi oluyor ya da kullanım biçimi oluyor. Mesela benim gördüğüm hani şeyde mesela bir Le Corbusier'in bir yapısı vardır. bu Maison Gett, belki bilirsin.
Evet.
Bu yapı şeyden sahipleri tarafından böyle her şeyle korunur ama aynı zamanda da bir ziyaretgahtır. Şeyler gelir, işte ziyaretçiler gelir. Özellikle belediye bu şeyi geziyi şey yapar, organize eder falan. Yani sahipleriyle böyle bir kamunun işbirliği vardır falan. Yani bir tür kültürel miras aynı zamanda bir turizm şeyi objesi ya da bir tanıtım objesi haline de alır.
Evet. Yani mesela Belçika'da her Eylül ayının son hafta sonu bütün böyle gezilemeyen modern yapılar halka açılır 2 gün boyunca. Orada evet böyle Victor Orta'nın veya daha geç Victor Bourgeois vesaire gibi modernist mimarların evleri gezmek mümkün. Yani acaba adalardaki mirası da böyle yılda bir gün veya 2 gün öyle kamuya açmak ve biraz kamuyu bu mirasın önemi üzerinde bilgilendirmek iyi bir niyet olabilir. Çünkü gerçekten Türkiye'deki modern mimarının güzergahı bence çok ilginç ve zengin. Yani bu Avrupa'daki daha böyle internasyonal stilden kopup buradaki yerel öğeleri veya yerel yapı tekniklerini, mekansal kurguları içselleştirip bu modernizmin böyle bence bir adım daha öteye attırıyor. Mesela Sedat Hakkı Elden diyelim. Yani bence böyle kontekstüel, yani kontekste bağlı ve buradaki iklimsel koşullara belki Avrupalı mimarlardan daha başarılı bir şekilde cevap veren mimari semboller veya işte miraslar bırakıyor bize.
Evet, mesela Cumhurbaşkanlığı Köşkü Florya'daki değil mi? Bu
evet.
Yapı aslında yani pek fazla böyle bir kültürel miras tanımını kazanmaz. Yani daha böyle şey gibidir, kenara itilmiş gibidir. Yani bilenler bilir.
Yani bir evet.
Şey gibi, Cumhuriyet tarihinin önemli bir mirası olarak özellikle hani Atatürk'ün yaşamış olduğu bir ev olmasına rağmen o kadar fazla dikkati çekmez. Yani halbuki şehrin şeyinde hani tarihinde mimarlık tarihi açısından önemli bir örnektir.
Evet. Hemen yanındaki Uludağ lokantası da çok güzel bir yapıydı ama bozuldu. Biraz daha ötede aynı sahilde Sedat Hakkı'nın çizdiği bir kazino vardı. O da bir 4-5 yıl önce yıkıldı maalesef. Evet, böyle.
Bu bütün düzenleme yani bu aslında oradaki rekreasyon alanının ya da plajın düzenlenmesiyle birlikte aslında büyük bir şey var. Büyük bir aslında modern işte şey modernleşme projesi yani bir yaşam biçimi şeyi. Tabii bugün yani şöyle bir özellik var bir taraftan da. Şimdi biz biraz 19. yüzyılın hani bu şeyden tipolojiler ve bu taşınabilir imgeler, taşınabilir peyzajdan söz ettik ilk başta. Sonra da modernleşmenin diğer şeyine girdik. Yani diğer veçesine. Bu ben ilk önce o birinciyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Mesela ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. 1988 yılında dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan Galata'yı yıkmaya kalkmıştı. Biz de o zaman buna karşı büyük bir direniş örgütlemiştik halkla birlikte falan. Ve basında çok geniş yer almıştı. Yani böyle gezi olayı gibi bir etkinlik olmuştu. Yüz binlerce insan harekete geçmişti. Sokaklarda olmuştu falan Galata'yı korumak için. Ve yıkımı gerçekleştiremedi belediye başkanı. Fakat tabii bu kendi başına verdiği bir karar değil. Belediye başkanı o zaman tabii danışmanları var. Yani Haliç yıkımları mesela aslında kendi fikri değil. Ona öneriyorlar. Yani yıllardır zaten bunu savunan bir entelijansiya var. Biz belediye başkanı yapmış gibi görüyoruz. Ama işte Galata'yı baktı ki yıkamıyor. Yani gösterilen tepkiler üzerine şunu söylemişti. Çok iyi hatırlıyorum. Ben hocalarıma danıştım. Hocalarım bana bu yapıların bizim ecdadımıza ait olmadığını söylediler. Dolayısıyla mimari bir değerleri yok. Onun için yıkılabilirler. Neden itiraz ediyorsunuz? Diye bir cümle sarf etmişti. Şimdi burada yani bu şey meselesinin kültürel miras meselesinin bu şeyle yani genel olarak kültürün aslında soyulaştırıcı dinamiklerle çok yakın bir etkisi var. Yani milliyetçilikler, ulus devletler ve bunun içinde imtiyazlı sınıfların ortaya çıkışı. Bu kültürel miras meselesinin hala bu işlevini sürdürüyor olması acaba bir çelişki mi? Modernlik buna nasıl bir şey getirdi? Yani bu farklılaşmayı getirirken, yani bugünkü kültürel miras normları böyle bir çerçevede değil. Yani tam tersine işte UNESCO Dünya Mirası Listesi gibi bir kavram aslında ta İkinci Dünya Savaşı sonrasında, hani UNESCO'nun ilk kuruluşunda yayınladığı kitaplardan biri, hani Levi-Strauss'un, Claude Levi-Strauss'un ırk ve tarih kitabıdır. Yani kültürler arasındaki ayrımcılığı reddeden ve eşitlikçi bir kültürel miras kavramından söz eden ya da kültürden söz eden bir kavramdır, kitaptır. Şimdi böyle bir şeyde sen hani modernleşmenin burada nasıl devreye girdiğini düşünüyorsun? Burada modern mimarlıkla kültürel miras arasında nasıl bir köprü kurulabilir sence? Bunu sorabilir miyim?
Yani modernliğin belki bize kültürel peyzajda bıraktığı en önemli şeylerden biri çok seslilik ve Bauhaus'tan biri diyelim üretilen kolajlar bile aslında bu çok sesliliğin ilk temsilleri de olabilir. Burada ve Türkiye örneği de bence bu çok sesliliğin de bir yeri böyle Ankara'nın inşasına bakınca işte Almanya, Avusturya gibi coğrafyalardan çok büyük bir mimarlık hizmeti alınıyor. Orada da aslında büyük bir kafa karışıklığı var. Çünkü orada hizmet veren bazı mimarlar hala Nazi rejimiyle el ele Almanya'da proje yapıyorlar. Öte yandan orada etnik kökenleri veya politik vizyonları yüzünden kaçıp Türkiye'ye sığınan başka mimarlar da var vesaire. Ama burada böyle bir çok sesli bir üretim var ve aslında belki bu modern mimarlığın işte halka hizmet ve bir demokratik taban veya alan açma konusu belki en önemlisi. Öte yandan tabii bu modernleşmeyle de başka bir sıkıntı açılıyor. Herhalde en önemli nokta bu. 19. yüzyılda mesela Avrupalı bir burjuvanın evinde kendisine ait yaklaşık 300 eşyası var. İşte kitapları, çatalı bıçağı, giysileri, iskemlesi vesaire. 2010 yılında Avrupalı bir burjuvanın 7000 tane eşyası var. Yani bunların hepsinin paketleri, üretimi, Çin'den Avrupa'ya taşınması vesaire. Yani o yüzden tekrar ilk başta dediğim bu Rivieralar ve böyle yazlıkların bu ayak izi nasıl sürdürülebilir? O büyük bir mesele ve önümüzdeki yıllarda deniz sularının yükselmesi, bu bazı arazilerin ya da villa bahçelerinin bütünlüğünün erimeye başlaması nasıl şeyler yaratacak? Herhalde bazılarının emlak fiyatlarında büyük çöküşleri olacak. Öte yandan Avrupa'daki nüfus yaşlanmasını da göz önünde bulundurursak, Avrupa'daki emlak piyasası önümüzdeki 20 yıl içinde ilk kez düşmeye başlayabilir. Çünkü bu arz talep meseleleri genç nüfus azlığı yüzünden erimeye başlayacak. Özellikle de Avrupa yabancılara karşı ki işte göç meseleleri hakkındaki tavrını değiştirmezse tabii. O yüzden hep Split'teki Diyoklet Sarayı'nın örneğini vermeyi severim. Split Hırvatistan'da ve 3. yüzyılda Diyokletüs kendisine muhteşem bir saray inşa ediyor emeklilik yılları için. Ve vefatından birkaç yüzyıl sonra o strüktür tamamen terk edilmiş bir halde ve Macarlar Hırvatistan'a saldırınca birkaç köy o eski antik strüktürün içine sığınıp orada bir ortaçağ kasabası yaratıyorlar. Ve bugün hala üç boyutta hem Roma dönemi strüktürünü ve ortaçağ strüktürünü iç içe görebiliyoruz. O yüzden yani bu...
Bu şeylerde de görürüz değil mi? Bu aslında çok yaygındır. Yani böyle işte surlarda mesela İstanbul surlarının üstünde de vardır. İşte
evet, evet.
Falan.
Evet.
İtalya'da çok böyle sur içine yerleşim ya da Rumeli Sarı'nda işte 19. yüzyıldaki ahşap evler falan. Yani köprülerin üstüne hatta yapılmış şeyler vardır. Değil mi?
Böyle evet, evet.
Böyle ticarethaneler falan. Bu dediğim gibi yani iki şeyin birbirine eklemlenmesi. Birisi büyük bir
evet.
yapı.
Yani o yüzden bu modern mirası da ele alırken onu daha böyle canlı bir şekilde hayatta tutmak bir vizyon olabilir mi? Yani böyle birden sadece elitlerin değil ama öbür sınıfların da belki erişebileceği. Çünkü denizler herhalde yükselince zenginler daha yüksek arazilere kaçacak. Oradaki yapı stoğu muhtemelen terk edilecek vesaire. Gibi sorular var aklımda, evet.
Peki burada bu konferansın ben gene şeyinden giderek, izinden giderek burada tabii şeyin de söylediği bir, yani nasıl korunabilir? Yani bu miras nasıl korunabilir? Şimdi senin söylediğin şey çok önemli bir şey barındırıyor. Çünkü nüfus yapısı değişiyor. Yani bu kabuk ya da imgeler ortalıkta fakat şeyler, kullanıcılar değişiyor, şeyler, koşullar değişiyor ve bunun yarattığı bir şey var. Yani bizim koruma şeyimiz daha çok mimarlığı hedef alıyor, nesneyi hedef alıyor. Ama bu nesneleştirici şeyin de karşısında bir büyük bir popülist akım gelişti. Yani milliyetçiliklerle birlikte ve şeyi de işte neoliberal koşullarda bu nesneleştirici pratiklerin aslında şey yapması karşısında aslında bu kuralları tamamen geçersizleştiren, bilgiyi tamamen reddeden, hani bir tür cehalet tutkusu diye adlandırıyorlar ya, şeyler
evet.
gerçekleşti. Mesela diyelim ki adalarda belediye başkanına gidiliyor, işte hem de gidenler böyle işte üniversitede falan, profesör falan, belediye başkanıyla görüşme. Belediye başkanı diyor ki, bana diyor modern mimarlık eserlerini ya da binalarını diyor, yeni binaları koruyacaksın demeyin. Bizim bütçemiz az. Biz onlardan gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla yani kendisinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığı halde yasal olarak, hani koruma kurulları bu konuda görevli olduğu halde, belediye ile koruma kurulları demek ki böyle bir anlaşma var. İşte Türk rapor olarak bu yapılar çok kolaylıkla yıkılabiliyor. Son senelerde çok sayıda böyle modern mimarlık eserinin paldır küldür yıkıldığını gördük. Çünkü bahçeleri değerli, daha fazla kat yapma imkanı var. Bütün yani Fenerbahçe, Kalanuş, Dalyan, Cadde Bostan, buradaki modern mimarlık yapı, şeyi, eserleri çok kısa zamanda yok edildi. Yani eskiden köşkler yok edilmişti, şimdi bunlar yok ediliyor. Yani 1970'lerde köşkler yıkılıp yakılıyordu. Şimdi de modern mimarlık eserleri ki hani kullanılabilir vaziyette yapılar da var. Bunun içinde işte diyelim ki akademinin tanınmış hocaları Uhtarit İzgi falan, Sedat Hakkı Elden işte falan, Hamdi Şensoy falan gibi çok tanınmış böyle hocaların yaptığı son derece kaliteli yapılar var. Bunlar hızla yıkılıp bu işte bilmem ne inşaat şirketi falan diye mimarı belli olmayan yapılar yerlerini aldı. Şimdi bu şey karşısında yani bunları korumak için ne yapılabilir? Yani koruma fikri çünkü hani bir taraftan da anlamayla çok ilişkili. Hani kimse bu mirasın değerli olduğunu düşünmüyorsa ne yapabiliriz?
Tabii bir de bu modern mimari dilin Türkiye'de son 20 yıldaki algısı tamamen böyle bir kemalizm sembolü olarak da algılanıyor artık. O yüzden o mirası kurtarmak, korumak gittikçe zorlaşacak diye düşünebiliriz. Öte yandan belki işte bazı hafta sonları bu binaları kamuya açıp gezdirebilmek veya işte bazı mimari yürüyüş rehber turları düzenlenerek belki aslında bu mirasın da bir finansal karşılığı ve en azından yani tüketim toplumunun bazı gerekçelerini de karşılayabilir nitelikte olduğunu düşünebiliriz belki. Ama
sanat eserleri gibi demek istiyorsun belki de.
evet,
Onlardan
o zaman biraz onları fetişize
değerli
etmeye baş. Evet.
sanıyor.
Öte yandan işte Split örneğinden bahsederken sen surları da verdin örnek olarak. Yani bence İstanbul'un deniz surları ve kara surlarının en güzel bölgeleri surlara kaçak inşaatlar yapılmış veya işte Balat'ta oto yıkamacıların surlara gelip dayanması gibi bölgelerde oluyor. Ve birden o mirası fetişistleştirmeden onu gerçekten daha canlı bir varlık olarak onunla iç içe yaşamak sonuçta o mirası daha iyi şekilde yaşatabiliyor. Belki burada da bu yapıları tekrar ele almak, bazı dönüşümler sağlamak gibi konular da tartışılabilir belki. Mesela aklıma
Evet.
Fransa'da La Caton ve Vassal Mimarlık Ofisi'nin Fransa'nın işte İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde inşa edilen bazı modernist toplu konut binalarına yaptıkları müdahaleler aklıma geliyor. Son derece böyle ucuz, neredeyse kırılgan, ondüle plastik malzemelerle işte bazı verandalar, kış bahçeleri ekleyerek vesaire oradaki toplu konutlardaki yaşamı iyileştirmek gibi çabaları var. Yani onların yarattığı o eklenme ve o eklenmelerin kırılgan hali beni hep bu İstanbul'daki surlarla ilişkileri gönderiyor. Ve sonuçta bu surların özellikle kara surların böyle tamamen etraflarındaki yapıların kırıldığı, yıkıldığı ve hatta artık bostanların da yavaş yavaş yok edildiği bir dönemde aslında o surların gittikçe de harap olduğunu görüyoruz. Yani bir anda bir mimari öğeyi böyle kutsallaştırınca kentle ilişkisini de koparıyoruz sanki.
Burada istersen Sinan bir mola verelim. Çünkü burada da şeyi konuşmamız gerekecek. Hani lastikçilerden ya da işte şeylerden çok hani surları ve anıtları yok eden aslında restorasyon dedikleri çalışmalar. Yani
Evet,
niye
onu demek lazım. Evet.
restorasyon çalışmaları Türkiye'de neden böyle bu hale almış vaziyette? Niye böyle kapalı bir alan ve şey yani bir inşaat mantığıyla şekilleniyor. Bunun da işte mimarlık ilişkisini kurarken buradan da konuşabiliriz zannedersem ama bir mola verelim istersen.
Tamam.
Bugün The Doors'tan bir parça seçtim. People Are Strange parçanın ismi. Evet, bugün Metropolitika'da değerli Sinan Loji'yi konuk ediyoruz ve kültürel miras kavramının modernlik sorunsalıyla ilişkisini tartışıyoruz. Bunu yaparken de İstanbul Mimarlık Festivali'nde Dünya Miras Adalar Girişimi'nin Kozmos Ada etkinliğinde ki yapılan bir sunumu veri aldık. Onun üzerine tartışılmıştı zaten bu konu. Christian Garnero Morena, mimarlık tarihçisi. Onun yaptığı sunum üzerinden gidiyoruz biraz da. Son geldiğimiz noktada aslında bu Morena şeyden söz etti. Yani bir sorundan söz etti. Yani koruma konusunun yaşamış olduğu bir sorundan. Yani kamu politikalarının buradaki ilişkilerinden söz etti. Şey konusu yani bu kültürün sekülerleşmediği koşullarda koruma faaliyeti aslında bir imtiyaz alanı yaratıyor mimarlara ya da işte kamu şeylerine erkini kullanan alanlar tıpkı diğer kültürel faaliyetler olduğu gibi. Yani aslında milliyetçiliklerin ve şeyin gelişmesinin nedeni bir bakıma da bu kültürel miras kavramının bu şeyin içine alınmış olması. İktidar şeyleri. Bizde de koruma deyince böyle hep seküler olmayan bir tavır görüyoruz. Yukarıdan hani devlete ve kamuya seslenen bir tavır görüyoruz. Oysa ki bunun hani şey işaretleri var. Yani bu şekilde gerçekleşmesinin çok travmatik olduğunu, bunun aslında bir politik tavır olmadığını, bu nesneleştirici, işte insan merkezci dediğimiz aslında kapitalizm merkezci bir kavram bu aslında. İnsan merkezci demek de yetmiyor. Böyle bir durum var. Ve görüyoruz ki İstanbul'da kültürel miras şeyleri koruma faaliyetleri sonucu yok ediliyor. Ve buna da kimse sesini çıkarmadı. Yıllardır mesela İstanbul surlarında bu çok tipik bir örnek. Hani dünyanın belki de en büyük şehirsel sur varlığına sahip şehir İstanbul. Yani İstanbul orta çağdan kalma surlarını koruyabilmiş ender şehirlerden biri ve çok da büyük bir şehir olduğu için orta çağda ve dünyanın en büyük tarihsel topografyası içinde sur varlığına sahip olan şehir. Bu surlar depremlerle ya da doğal koşullar nedeniyle gördükleri tahribattan çok restorasyon çalışmaları sayesinde yok edildiler ve dünyanın parası harcanarak, yani bir dönem hani metro çalışmalarına ayrılan kaynak kadar surlara da kaynak ayrıldı ve çok sayıda firma burada palazlandı ve yani iktidar burada aslında kültürel miras alanını bir şey olarak devam ettirdi. Sonra ihya çalışmalarına sıra geldi. Aynı şekilde surlarda yapıldığı gibi böyle yılda 2000 tane falan ihya çalışması yapılmaya başlandı Türkiye'de ve ortaya böyle garip şeyler çıktı. Ben şimdi örnek vermek istiyorum. Brüksel'i yakından biliyorsun, hani Portugal binası, bir orta çağ yapısı, işte surlardan son kalan bir yapı, işte meşhur mimarlardan biri işte Brüksel'i kesip biçiyor. Aynı Baron Osman'ın Paris'te yaptığı gibi surları yok ediyor. Fakat onun küçük bir parçası işte bu herhalde şehre yiyecek ve içecek kapısı diyelim, haller kapısı ayakta kalıyor. Onu yıkmıyorlar. O bir şato biçiminde. Tam tersine bu mimar ona işte kule mule ekliyor. Yani orta çağ yapısı olduğunu büsbütün vurguluyor. Ben bir sergi nedeniyle bu şeyi gezme fırsatım olmuştu. O da bir sergi açmak için, İstanbul sergisi. O sırada yönetici geldi. Yani Kraliyet Sanat Tarih Müzesi'nin direktörü. Ve işte hakkında konuştuk. Restorasyon geçirmişti. Yeni restorasyon geçirmişti. Ve 6000 metrekarelik bir sergileme alanı vardı. Konuşurken ben kendisine bu yapının yeni olduğunu söyledim. Hani bizde tarihi yapı diyorlar ama yani aslında karşılaştığımız kültürel mirasın çok önemli bir bölümü. Yani Beyoğlu, Galata, işte ne bileyim neresi aklımıza gelirse, hatta tarihi yapıların birçok bölümü, Süleymaniye falan, bunlar modern yapılar aslında. Yani 19. yüzyılda modern malzemelerle üretilmiş, ahşap da olsa sanayi üretimi olan yapılar. Dolayısıyla ben bu yapının orta çağdan kalma olmadığını, yeni bir yapı olduğunu söyleyince direktör çok şaşırdı ve nereden anladınız dedi. Hani hiçbir şey okumamıştım açıkçası ama hani herhalde İstanbul tecrübesi diyebilirim. İstanbul'da çünkü restorasyon çalışmalarını gördüğüm için, hani Topkapı Sarayı'na bile gitseniz, hani Çinlilerinden ahşabına en böyle şey yerinde bile, hani bırakın matbaayı, amire falan gibi ek yapıları ya da başka yapıları, doğrudan doğruya harem ağları kurşunu, ne bileyim kutsal emanetler falan gibi bölümlere gitseniz hemen şeyi görüyorsunuz, yani uyduruktan bir taklit şeyine dönüşmekte. Saray adım adım restorasyon çalışmaları adı verilen çalışmalar sayesinde bir taklit yapıyor. Hani Rüstem Paşa Camisi'nin Çinileri çalındı falan deniyor ya, aslında sarayı birileri parça parça söküp götürüyor. Yerine de işte normal böyle şey boyalı tahtaları koyuyorlar ya da işte şey yapıyorlar. Hatta kimi yerde o özen bile yok. Yani taklit etme özenini bile duymuyorlar. Uyduruktan işte böyle doğramalar falan takıyorlar. Şimdi bu benim Brüksel'de karşılaştığım, tam da Brüksel'in merkezindeki böyle anıt yapı olarak bütün turizm rehberlerinde falan işte Brüksel'in orta çağdan kalan belgesi diye tanıtılan yapı aslında bir 19. yüzyıl yapısı. Bunun üzerine bana telefon açtı ben İstanbul'a döndükten sonra. Beni çok şaşırttınız, nasıl anladınız bunu diye sorup durdu bu direktör. Çünkü kendisi bile anlayamıyormuş falan. Bunun ipuçlarını sordu bana, nereden anladığımın. Çünkü benim hiçbir şeyim yoktu yani. Ne bir arşiv bilgim var, ne bir belge okumuşum, ne bir şey. Dedim yani bağlantılı olarak okunabilir. Hani Viyoleri Dükü falan öğrenciyken okumuş olduğum için bu orta çağ merakını, bir de Paris'teki Chaillot Müzesi'ni görmüş olmam belki bunda şey oluyor. Çünkü bütün bu orta çağ mirası aslında bir tür yeniden üretime tabi olan bir şey gibi ortaya çıkıyor. Yani bir geçmiş şeyi aslında kapitalizmin koşullarında kaybedilmiş bir şey olarak tekrar şeyin içine giriyor. bir fail olarak şeyi belirlemeye başlıyor. Mimarlığı koşullandırıyor. Bugün de aslında bunu görmüyor muyuz? Yani bir bakıma biz bunu hani bilgisizlik falan gibi yorumlayabiliriz. Kötü restorasyonu, taklitçiliği falan, mesafe koyamamayı. Ama bir taraftan da burada bir şey var. Yani bir çapraz okuma gerekiyor. Çünkü bastırılmış olan, kaybedilmiş olanın aslında bir geri dönüşü gibi bir şey. Yani Taksim'e kışla yapmaya kalkmak ya da işte cami yapmaya kalkmak oraya buraya. Ya bunların hepsinde aslında hani düz okumayla böyle ideolojik bir şey, ekonomik bir yaklaşım var ama bir taraftan da hani böyle sanki kapitalizme karşıymış gibi gözüken, sanki geçmişin değerlerini korumakmış gibi gözüken bir ideolojik şey var, telafi çalışması var ve kültürel miras böyle bir rol oynayabiliyor. Bilmiyorum, senin de dikkatini çektin mesela bu Brüksel'deki yapı.
Evet evet, onun böyle bir çakma ortaça yapısı olduğunu biliyordum. Ve evet. Yani tekrar belki bu Türkiye'deki problematikleri dönersek tabii bu bütün koruma kurullarının içi boşaltılması veya neoliberal dönemde ihale yasalarının 180 kere revize edilmiş olması vesaire gibi böyle bir ekonomik politiğe karşı karşıyayız. O yüzden yani bu dönemde belki hiçbir şeyi restore etmemek daha doğru olabilir. Sonra da bu işte Viollet le Duc'tan bahsettin. Ben de tam onu açmak istiyordum. Yani bu koruma meselesi de aslında Avrupa için oldukça yeni bir disiplin ve yani eskiden, yani antik Roma planına bakınca, sonra işte Piazza de Navona'ya bakınca, işte eski hipodromun üstüne kurulmuş ortaçağ gece konduları yavaşça apartmanlaşmış ve bugüne kadar böyle bazı izleri bize getirmiş. O yüzden bu binalardan öte bence bugün karşı karşıya olduğumuz durum, bu insan merkezci bakışı da biraz kenara koyup ve gerçekten bu özellikle adalara tekrar dönersek, adalar korumasını yapılar üzerinden değil ama bitki örtüsü, tabiatı, ekosistemi üzerinden tekrar ele alarak daha kamunun daha geniş bir parçasını tartışmaya dahil etmek mümkün olabilir. Ve zaten bahçeleri, ağaçları, kuşları korursak belki onun ötesinde de modern yapılar kendilerini ya da sahipleri kendilerini daha iyi koruyabilir belki.
Ama burada senin demin işaret etmiş olduğun bir konu vardı bu. Arşivleme meselesi. Yani bunların neyin değerli neyin değersiz olduğunu nasıl biliyoruz. İşte koruma kurulları bu konuda yetkili kurullar ve bunun üzerinde de tabii siyasi baskı oluşuyor ister istemez. Çünkü onlar geçmişte bilim adına karar verdiklerini iddia ediyorlardı. Ama siyaset denen de bir şey var. Burada ciddi bir iki toplumsal tabakanın, yani bilgi sınıfıyla siyaset sınıfının rekabetini görüyoruz iktidar şeyi içinde, yapısı içinde. Dolayısıyla yani bu arşivleme meselesinin son derece travmatik bir hali var. Birdenbire mesela yapıyı tescil ediyorlar ve ondan sonra hiçbir şekilde bu göreve karşılık, yani koruma görevine karşılık hiçbir hak tanınmıyor. Tam tersine bir bütün zorluklar yaratılıyor ki rüşvetler ve şeyler alınabilsin. Ben çok sayıda çevremde örnek görüyorum şu anda. Yani kamuyla özel ilişki kurmuş, böyle kapalı bir şey oluyor, cemaat oluyor ve bu cemaat yani mimarlığın nefes almasına izin vermiyor. Çünkü oradaki şey çok son derece araçsal, yani bir şey. İşte soylulaştırıcı dediğim rolü de böyle oluyor. Yani bu kapalı neoklasik halin 19. yüzyıldan kalma ya da onun bir karikatürü gibi olan Türkiye'deki restorasyon çalışmalarının bir nedeni de bu. Yani bunun içinde tabii mimarlığa yer kalmıyor. Özgür düşünceye, fikir üretimine yer kalmıyor. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Yani madem ki Brüksel ve İstanbul arasında gidip geliyoruz, Brüksel'deki durumlar da oldukça sıkışıktı. Tabii Anıtlar Kurulu'nda oldukça yetkin akademisyenler görev alıyordu ama işte Brüksel'in de 50'li, 60'lı, 70'li yıllardaki büyük yıkımları ve hatta kentsel araştırmalarda Brükselizasyon, Brükselleştirme diye bir kavram bile var o yıllarda ortaya çıkmış. Aslında işte Marshall Planı ve sonrasındaki kapitalizmin coşkusuyla bir sürü Avrupa kenti de çok şiddetli dönüşümler yaşadı ve Leon Krier'den sonra ve onun teorilerinden sonra böyle aşırı burjuva ve böyle kenti sadece 19. yüzyıl burjuvalarının alanı gibi gören bir takım koruma kurulları, politikaları da ortaya çıktı aslında. Tabii Avrupa'da işte senin konusunu açtığın rüşvet vesaire gibi meseleler çok daha nadir olduğundan ve devlet politikalarında bu tescilli mülk sahiplerine de restorasyonlar esnasında çok yüklü finansal destekleri de söz konusu. Mesela Brüksel'de bir Arnavut evde yaşıyorsanız ve doğramalarınızı değiştirmeniz gerektiğinde Brüksel hükümeti %70'ini karşılıyor aşağı yukarı. Tabii sonra biraz emlak verginizi yükseltip onu 30 yıl içinde geri alıyorlar ama Fransa'da en azından o...
Zannedersem çünkü yani evet. İşte bu yapılara, satın alanlara belli bir kredi veriliyor. Sonra işte bir şekilde yani bir dolu teşvik var. Aslında Türkiye'de de var.
Evet.
Türkiye'de evet. Var fakat bu teşvikler bildiğimiz mekanizmalar içinden gerçekleşiyor. Yani kültürel mirasın kendi başına zaten bir imtiyaz alanı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada kültürel miras alanında çalışan aktörler aslında kamuda elde etmiş oldukları imtiyazları halka dayatan böyle bir imtiyazlı sınıf haline geliyorlar. Kamuya ait bilgileri kamuya tekrar satıyorlar. İşte bir envanter çalışması yapılacağı zaman neyin değerli olduğunu kendileri belirliyor. Yani bu hiçbir zaman farklı şeylere açılmıyor. Zaten buradaki mesele yani güncel mimarlığın senin altını çizmiş olduğun çoklu yapısı, yani farklı iddialar içermiş bir neogotik yapıyla bir Arnavut yapıyı ayırt edemeyen ya da bir neoklasik yapı sorunsalının içinde neler var, onun içinde filizlenmiş nasıl bir şeyler var. Yani bu Viktoryen dönemin içinde, Hamidiyen dönemin içinde nasıl bir modernlik şeyi var, sorunsalı var. Bunları sorgulamak yerine düz bir mantıkla işte adalarda oldukça süslü yapılar vardır diyen bir planla karşılaştık mesela geçtiğimiz dönemde. Oldukça süslüymüş.
Şimdi muhteşem.
Süslü yapı olunca tarihi yapı oluyor. Çok tuhaf bir şey bu. Bir de tabii modern yapılar var. Onlar zaten tarihi değeri olmayan yapılar. Bu kadar basit. Yani evet. Böylece cahillik şeye hakim oluyor. Yani kültürel miras alanı hiçbir zaman bir canlı şey değil, alan değil. Yani kültürel varlıklara canlı muamelesi yapmak diye bir başlık vardı çünkü panellerden birinde. Bu canlı olması demek onları canlandırmak, yani canlı gibi görmek değil. Doğrudan dolayı bu zihinsel eylemlikleri canlandırmak aslında. Çünkü kapitalizm nesneleştiriyor zihinsel eylemlikleri de. Kapalı uçlu hale getiriyor ve sembolik bir şiddetin konusu haline alıyor. Dolayısıyla bunu yani modernlikle ilişkisini burada tam da kurmak gerekiyor kültürel mirasın. Bu imtiyaz rejiminin dışına nasıl çıkabilir?
Evet. Yani burada tabii koruma kurullarından da her şeyi beklememek lazım. Ve bu adalar girişimi belki biraz daha açık alanda, kamusal alanda bu mirasın belki niteliklerini altını çizmesi iyi olabilir belki. Demin Sedat Akyel'den nasıl bu modern mimarlığı vernaküler mimarlıkla iç içe geçirmeyi başarıyorsa onun tam antitezinde de Yılmaz Şanlı gibi birisi son derece radikal ve neredeyse Californian case study house stilinde de yapılar bırakıyor bize. Şimdi hangisini koruyacağız? Vernakülerle bağ olan mı yoksa daha radikal olanı mı? Tabii bence ikisini de ama işte herhalde Yılmaz Şanlı'nınkilerinin değeri Sedat Akkaya'lı deminkiler kadar iyi gözükmüyor şu anda.
Bir de sıradan yapılar var Sinan. Son olarak onu da söyleyelim. Çünkü bu Cumhuriyet dönemindeki milli akımlara ve yukarıdan belirlenen kültürel programa karşılık doğrudan doğruya belki piyasa mimarlığı diyebileceğimiz belki ama adada çok sayıda örneğini gördüğümüz böyle küçük örnekler var. Yani öyle tanınmış mimarlar değil ama son derece kaliteli. Mesela Motola evi. Motola evi denen yapı hani Türk raporu alınarak üniversitenin birinden tamamen düzmece bir raporla yıkılıverdi. Bunun gibi kaç tane yapı son dönemde yıkıldı. İşte Türk raporu alınıyor ve o bir yıkım çeviriyor. Yani aynısını yapmaya bile koşullandırmıyor. Dolayısıyla yani bir de böyle bir durum var. Yani bu sivil mimarlık evet. eserlerinin yok edilmesi.
Tabii o da başka bir konu. Zaten bu depreme dayanıklık testlerini bence yeni inşa edilmiş bir yapıya yapsak Türkiye'de ona da çürük raporu verilir yani burası tamamen
ya da Avrupa'nın mesela talep etse kurul zaten yıkmayacak. Yani yıkan kişi oraya 3 misli daha fazla imar hakkı elde etmek için yıkıyor.
Evet.
Yoksa yapının aynısını ben bu yapıyı tescilliyorum. Modern mimarlık eseri belki reprodüktif bir yapıdır. Sen bunu aslında mümkün olduğu kadar yeniden yap ya da sağlamlaştır desen. Ama herkes oyunun farkında. Yani o çürük raporunu veren üniversitedeki uzman para alacağı için bunu yapıyor. O bunun farkında. Belediye bunu zaten teşvik ediyor. Zaten mal sahibinin söylediği bu. Benim aslında yıkmaya niyetim yoktu. Hani belediye beni teşvik etti böyle bir şey yapmaya. Bir takım aracı mimarlar var daha doğrusu yani. Doğrudan böyledir ama işte böyle kapalı bir ekonomi oluştuğu için onlar gelip diyorlar ki yani benim de başıma geldi aynı şey. İşte yıkalım yapınızı işte bir kat daha sığdırırız şöyle yaparız böyle sığdırırız. Yani zaten kimseye şeyi koruma kurallarına şeylerine aldırmıyor yani. Yapıyı korumak diye bir dert yok yani son derece araçsal bir bakış var.
Yani Avrupa'nın en büyük çimento üreticisi olan ülkede yaşayınca bu tür kaygan zeminlerin oluşması çok normal herhalde.
Evet, bu son cümlemiz oldu galiba. Evet, çimento ile şey arasında bağ kurman da ilginçti. Yani bu mimarlığın buradaki şey rolü, aracılık rolünü tamamen şey Aron Detski, Venedik Bienali'nin hangisiydi unuttum ama inşaat mimarlığın mezarıdır demişti. Yani araçsallaşması mimarlığın son derece tehlikeli olduğuna işaret etmek için zannedersem bu şekilde de tamamlayalım konuşmamızı.
Evet, belki Robert Smithson'un da tersine kalıntılar poetikasına da bağlanabilir. Bunu başka bir gün konuşuruz umarım. Koran, davetin
ben
için tekrar teşekkür ederim.
Konuşacağız. Ben çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için. İyi çalışmalar diliyorum sana.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum bu programı izledikleri için. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta dileyerek programımızı kapatıyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
Takusluyor ya.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.